Ayrım 22, güvenlik duvarı, Henning Mankell, sayfa 255. İkinci kısım, güvenlik duvarı. 21. bölüm. Carter güneş doğarken uyandı çünkü klima birden durmuştu. Karanlıkta çarşafın altında hareketsiz uzanıp etrafı dinledi. Cırcır böceklerinin durmak bilmeyen cırlaması devam ediyordu. Uzaklarda bir köpek avladı. Yine elektrikler kesilmişti. Luanda'da her gece oluyordu bu. Savimbi'nin eşkıyaları durmadan şehrin elektriğini kesmenin bir yolunu arıyordu. Birkaç dakika sonra oda boğucu derecede sıcak olacaktı. Ama Carter mutfağın ilerisindeki odaya gidip jeneratörü çalıştıracak gücü olup olmadığını bilmiyordu. Hangisi daha beterdi karar veremiyordu. Dayanılmaz sıcaklık mı, jeneratörün beyin zonklatan sesi mi? Dönüp saate baktı, sabah 5'i çeyrek geçiyordu. Dışarıdaki bekçilerden birini duydu, horluyordu. Kesin Jose'ydi. Roberto uyanık kaldığı sürece önemli değildi. Carter başını hafifçe kıpırdattı. Yastığının altındaki tabancanın namlusunu yokladı. Her şeyin sonunda bekçiler ve çitler aşılsa bile hırsızlara karşı esas savunması karanlıkta saklanan bu silahtı. Onları anlıyordu tabii ki. Carter beyazdı, zengindi. Angola gibi fakir ve ezilmiş bir ülkede suç olmazsa olmazdı. Eğer o yoksullardan olsaydı kendisi de insanları soyardı. Aniden klima tekrar çalışmaya başladı. Demek ki haydutların işi değildi, basit bir teknik arızaydı. Elektrik telleri eskiydi. Portekiz kolonisi yıllarından kalmaydı. Kaç yıl evveldi bu? Carter hatırlayamıyordu. Carter tekrar uyuyamadı. 60 yaşına basmak üzere olduğunu düşündü. Bu yaşa varması birçok açıdan mucizeydi. Öylesine plansız ve tehlikeli bir yaşam sürmüştü ki. Çarşafı üstünden attı, serin hava tenine değdi. Gün doğumuyla uyanmayı sevmezdi. Güneşin doğuşundan önceki saatler en savunmasız olduğu zamanlardı. Karanlığa ve anılarına gömülürdü. Ona yapılan eski haksızlıklara içerler gaza gelirdi. Ancak alacağı intikama odaklanınca sakinleşebiliyordu. O zamana kadar saatler geçmiş oluyordu. Güneş yükselmiş, bekçiler konuşmaya başlamış ve Sally'nin mutfağın kapısının kilidini açıp onun kahvaltısını hazırlamaya koyulmuş olurdu. Carter tekrar çarşafı örttü, burnu kaşınmaya başladı, hapşıracaktı. Hapşırmaktan nefret ediyordu. Alerjilerinden nefret ediyordu. Hiç haz etmediği bir zayıflıktı bunlar. Bazen bir konuşmanın ortasında başlıyor, Carter devam edemiyordu. Diğer zamanlar kurdeşen döküyordu ya da gözleri yaşarıp duruyordu. Çarşafı tamamen çekip ağzını da örttü. Bu kez kazanmıştı. Hapşırma dürtüsü yok oldu. Geçen yılları ve sonunda Angola'nın başkenti Luanda'da bir yatakta yatmasına sebep olan şeyleri düşündü. 30 yıl önce Washington'daki Dünya Bankası'nda genç bir ekonomist olarak çalışmaya başlamıştı. O zamanlar bankanın dünyaya iyilik getirme ya da en azından adalet terazisini 3. dünya hayrına dengeleme potansiyeline sahip olduğuna canı gönülden inanıyordu. Dünya Bankası dünyanın yoksulluktan beli bükülmüş bölgelerine bireysel ve ülkesel anlamda sağlanamayacak kocaman kocaman borçlar vermek amacıyla kurulmuştu. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki birçok arkadaşı ona yanıldığını söylemişti. Dünya Bankası'nda dünyadaki ekonomik eşitsizliğe dair hiçbir mantıklı çözüm ele alınmıyordu. Fakat Carter inancında ısrarcıydı. Aslında içinde onlardan daha az radikal değildi. O da Vietnam Savaşı'na karşı gösterilerde en önde yürümüştü. Ancak sivil itaatsizliğin dünyayı yeniden şekillendireceğine inanmamıştı. Küçük ve çekişen sosyalist örgütlere de inancı yoktu. Dünyanın var olan sosyal yapılar aracılığıyla değiştirilmesi gerektiği sonucuna varmıştı. Güç dengesi yerinden oynatılacaksa kaynağına yakında durmakta fayda vardı. Gel gelelim, Carter'ın bir sırrı vardı. Bu sebeple Kolombiya'dan ayrılıp Kaliforniya'da okumaya gitmişti. Bir yıl Vietnam'da yaşamış, orayı sevmişti. Çoğu zaman Quy Nhon'dan batıya giden en önemli rota üstündeki An Khe'ye yakın yerdeydi. O yıl çok sayıda asker öldürdüğünün farkındaydı ve bundan asla pişmanlık duymamıştı. Arkadaşları uyuşturucularla kendilerini avuturken Carter disiplinli bir şekilde kendini işe vermişti. Savaştan sağ çıkacağını biliyordu. Bir plastik poşet içinde eve gönderilen bedenlerden biri olmayacaktı. İşte o günlerde ormanda nöbet tuttuğu o boğucu gecelerde iktidar üstünde tesirin olması için iktidar sahibine yakın durman gerektiğini anlamıştı. Şimdi ise Angola gecelerinin rutubetli sıcağında uzanırken gene o balta girmemiş ormana geri döndüğünü hissediyordu bazen. Haklı olduğundan emindi. Angola'da idari bir birim açılacağını anlayınca hemen Portekizce öğrenmişti. Kariyer merdivenlerini yıldırım hızıyla tırmanmıştı. Patronları ondaki potansiyeli görmüştü ve aynı göreve ondan daha tecrübeli insanlar başvurmuş olmasına rağmen çok istenen bu makama pek az tartışmayla, hatta hiç tartışma yapılmadan atanmıştı. Afrika ile yoksul ve paramparça bir ülkeyle ilk teması buydu. Vietnam'da geçirdiği süre sayılmıyordu. O zaman hoş görülmeyen bir istilacıydı. Buradaysa ona kucak açılıyordu. İlk başta Carter vaktini dinleyerek, görerek ve izleyerek geçirdi. Zorluklardan filizlenen neşe ve olgunluk onu hayrete düşürüyordu. Bankanın yaptıklarının yanlış olduğunu anlaması neredeyse 2 yıl sürmüştü. Ülkenin tam bağımsızlık kazanmasına yardım etmek ve savaşla tarumar olmuş toprakların yeniden yapılanmasını sağlamak yerine banka ancak çok zenginleri koruma hizmeti veriyordu. Carter çevresindeki insanların onun yüksek rütbesine hürmeten ona iyi davrandığını fark etti. Radikal söylemin ardında yalnızca çürüme, yozlaşma, zafiyet ve açgözlülük vardı. Başkaları da vardı. Bağımsız enteller ve tek tük siyasetçiler onun gördüklerini görüp anlıyordu. Ama bir iktidar sahibi mevkilerde değillerdi. Onlara kulak asan olmuyordu. Sonunda Carter daha fazla dayanamadı. Üstlerine bankanın stratejilerinin yanlış yöne saptığını açıklamaya çalıştı. Fakat cevap alamadı. Defalarca uçağa binip okyanus aşırı seyahatler yapıp merkez ofisteki en üst düzey insanları ikna etmeye çalıştı. Sayısız yazışma yaptı ama bariz bir ilgisizlik haricinde elle tutulur bir karşılık alamadı. Bu toplantılardan birinde nihayet anladı ki adı zora çıkmıştı. Tavırları kabul edilemez sınıfına giriyordu. Bir akşam en eski akıl hocasıyla üniversiteden ilk mezun olduğundan bu yana işe girmesine yardımcı olmuş ve kariyerini takip etmiş Whitfield'la konuştu. Georgetown'da bir restoranda buluşup akşam yemeği yediler. Carter ona lafı dolandırmadan sordu. Herkesi kendinden uzaklaştırıyor muydu? Onun haklı olduğunu ve bankanın haksız olduğunu gören bir kişi bile yok muydu? Whitfield da doğrudan cevap vermiş, yanlış soruyu sorduğunu söylemişti ona. Carter'ın haklı olup olmaması önemli değildi. Bankanın izlediği politika önemliydi. Carter uçakla Luanda'ya döndü. Birinci sınıf koltuğunda arkasına yaslanırken dramatik bir karar biçimleniyordu. Ne istediğini tam olarak algılaması için gecelerce uykusuz kaldı. Aynı zamanda yaptığı hareketin doğru olduğuna onu ikna eden adamla tanışması da bu dönemlere denk geliyordu. Carter daha sonra insan hayatının bilinçli tercihlerle tesadüflerin tuhaf bir karışımı olduğunu düşünecekti. Sevdiği kadınlar çok tuhaf bir şekilde yoluna çıkmış ve tuhaf bir şekilde terk etmişlerdi. 1970'lerin ortasında bir Mart gecesiydi. İçinde bulunduğu ikilemden kurtulmak için bir yol aradığı gecelerce uykusuzluk çekmişti. Çok huzursuz olduğu bir akşam Luanda'nın sahil yolundaki restoranlardan birine gitmeye karar verdi. Metropol adlı restorana, banka personelinden birine rastlama riski çok düşük olduğundan hep bu restoranı tercih ederdi. Daha doğrusu ülkenin elitlerden birine. Metropol'de kendi haline kalırdı. O gece yan masada çok az Portekizce bilen bir adam oturuyordu. Garson da pek İngilizce konuşamıyordu. Carter araya girmişti. Ardından ikisi sohbet etmeye başlamıştı. Meğer adam İsveçliymiş ve devletin sahip olduğu telekom sektörünün finanse ettiği bir danışmanlık projesi için Luanda'ya gelmiş. Çünkü orada bu sektör son derece ihmal edilmiş ve hiç gelişmemiş. Carter bu adamın nesi onun bu kadar ilgisini uyandırmıştı, hiçbir zaman tam olarak söyleyememişti. Genellikle içine kapanık biriydi. Fakat bu adamda gardını indirmesine sebep olan bir şey vardı. Ki Carter aslında şüpheli mizaca sahip biriydi. Genelde tanıştığı çoğu insana karşı tavrı düşman olduklarını varsaymak olurdu. Yan masada oturan adamın, ki çok geçmeden onun masasına oturmuştu, son derece zeki biri olduğunu anlaması kısa sürdü. Yetenekli bir mühendis ve teknisyen olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda Angola'nın koloni tarihini ve o anki politik durumunu da okumuş biriydi. Adamın adı Tinas Falk'tı. Bunu ancak geç saatlerde vedalaşırlarken öğrenmişti Carter. Restorandan en son onlar çıkmıştı. Yalnızca bir garson bara yaslanmış uyuklayarak onları bekliyordu. Falk, Hotel Luanda'da kalıyordu. Ertesi akşam da buluşmaya karar vermişlerdi. Falk Luanda'da ancak projenin süreceği 3 ay süresince kalacaktı. İş bitince Carter ona yeni bir danışmanlık işi teklif etti. Sadece onu ülkede tutmak için bir bahaneydi bu. Böylece sohbetlerine devam edebildiler. Dolayısıyla Falk 2 ay sonra tekrar Luanda'ya geldi. O zaman Carter'a evli olmadığını söylemişti. Carter da onun gibi hiç evlenmemişti. Gerçi peş peşe farklı kadınla birlikte yaşamıştı ve neredeyse hiç görmediği 3 kız bir oğlan babasıydı. Luanda'da artık 2 siyahi sevgilisi vardı. Biri yerel bir üniversitede hocaydı, diğeri de kabine bakanlarından birinin eski karısıydı. Carter bu özel ilişkilerini gizli tutuyordu, sadece personeli biliyordu. Banka içinde ilişki kurmaktan uzak durmuştu. Falk çok yalnız göründüğünden Carter onu Portekizli bir iş adamıyla Angolalı hizmetçisinin kızı Rosa adlı bir kadınla uygun bir ilişkiye yönlendirmişti. Falk Afrika'da çok rahat etmeye başlamıştı. Carter ona Luanda'nın güzel marinasına bakan bahçeli hoş bir ev ayarlamıştı. Aynı zamanda Falk'tan yapmasını beklediği mütevazı iş karşılığında ona dolgun bir maaş getiren bir sözleşme yapmışlardı. Sohbetlerine devam ettiler. O tropikal gecelerde hangi uzun mevzuya girerlerse girsinler, muhakkak siyasi ve ahlaki fikirlerinin ahenk içinde olduğunu fark etmişlerdi. Carter hayatında ilk kez tam anlamıyla güven duyabileceği birisiyle tanışmıştı. Falk da aynı hisler içindeydi. O uzun Afrika gecelerinden birinde planları biçimlenmeye başladı. Carter, Falk'ın ona çalıştığı ve içinde yaşadığı elektronik dünyasıyla ilgili anlattığı şaşırtıcı şeyleri büyük bir ilgiyle dinledi. Falk sayesinde anladı ki elektronik iletişimi kontrol eden her şeyi kontrol edebilirdi. Hepsinden de öte Falk'ın ona gelecekte savaşların nasıl yapılacağı hakkında anlattıkları Carter'ı heyecanlandırmıştı. Bombalar, bilgisayar virüslerinden ibaret olacaktı ve düşmanın silah deposuna sızacaktı. Elektronik sinyaller düşmanın borsa piyasasını ve telekomünikasyon ağını çökertecekti. Nükleer denizaltı günleri sona eriyordu. Gelecekteki tehditler dünyayı artık örümcek ağı gibi saran fiber optik kablolardan geçecekti. Sabırlı olmanın gerekliliği üzerine en başından beri hemfikirdiler. Aceleye hiç gerek yoktu. Onların günü de gelecekti. O zaman saldıracaklardı. Birbirlerini tamamlıyorlardı. Carter'ın bağlantıları vardı. Bankaların nasıl çalıştığını biliyordu. Finansal dünyanın ayrıntılarından haberdardı. Dünyanın ekonomik dengesinin aslında ne kadar hassas olduğunu biliyordu. Falk ise tüm bu fikirleri gerçekleştirecek teknik adamdı. Aylar boyunca her akşam birlikte vakit geçirip planlarını detaylandırdılar. 20 yıldır düzenli bir şekilde iletişim halindeydiler. Carter aniden düşüncelerinden sıyrılıp irkildi. İçgüdüsel olarak yastığının altındaki silahı kavradı. Ancak ses mutfak kapısının kilidini açan Selin'den geliyordu sadece. Carter onu işten kovmalıydı. Kahvaltısını hazırlarken çok gürültü çıkarıyordu. Yumurtasını hiçbir zaman sevdiği şekilde pişiremiyordu. Ayrıca şişman ve çirkindi, hem de aptaldı. Okuma yazması yoktu, 9 çocuk doğurmuştu. Kocası vaktinin çoğunu, eğer içmiyorsa, bir ağaç gölgesinde çene çalarak geçirirdi. Carter bir zamanlar yeni dünyayı bu insanların kuracağına inanıyordu ama buna inanmıyordu artık. Bu yüzden de dünyayı mahvetmek, tuzla buz etmek daha iyiydi. Güneş ufukta çoktan yükselmişti. Tinas Falk ölmüştü. Asla olmaması gereken şey olmuştu. Kendi kontrollerinin ötesinde bir şeyin planlarını bozabileceği ihtimalini hiçbir zaman göz ardı etmemişlerdi. Bunu hesaba katmış, her türlü önlemi almışlardı. Ancak içlerinden birinin öleceğini asla ve asla düşünmemişlerdi. Planlanmamış bir ölüm. Carter İsveç'ten o telefonu aldığında buna inanamamıştı. Arkadaşı artık dünyada değildi. Canı yanmıştı ve planları değişmişti. Hem de olabilecek en kötü zamanda olmuştu bu. Tam darbelerini indirmek üzereyken. Şimdi o muazzam anın eşiğinde tek başına dikiliyordu. Ancak hayat hep dikkatlice kurulmuş plan ve bilinçli kararlardan fazlasıydı. Hep bir tesadüf yaşanıyordu. Büyük operasyonlarının onun kafasında bir adı vardı. Jacob'un bataklığı. Normalde içmeyen Falk bir gün çok şarap içmiş ve çocukluğundan bahsetmeye başlamıştı. Büyük bir malikanede büyümüştü. Babası orada hizmetli gibi bir şeydi. Ormanın hemen yanında bir bataklık vardı. Falk'a göre bitki örtüsü tuhaf, karmaşık ve güzeldi. Çocukken bu bataklığın kenarında oynamış, yusufçukları izlemiş, hayatının en güzel günlerini geçirmişti. Oraya neden Jacob'un bataklığı dendiğini anlatmıştı. Uzun zaman önce Jacob adında bir adam karşılıksız bir aşk yüzünden kendini orada boğmuştu. Bataklık Falk'ın hayatının ilerleyen dönemlerinde daha bir önemli olmuştu. Özellikle Carter'la tanıştıkları ve hayattaki en temel anlayışlarının aynı olduğunu keşfettikten sonra bataklık onlar için hayatın kaosunun sembolüne dönüşmüştü. Ve sanki tek son kendini orada boğmaktı ya da diğer herkesin de boğulmasını sağlamaktı. Jacob'un bataklığı, güzel bir isimdi. Operasyona bir isim konması şart değildi ama Falk'ın anısına saygıdan ötürüydü bu. Ancak Carter'ın takdir edebileceği bir jestti bu. Carter birkaç dakika daha yatakta uzanıp Falk'ı düşündü. Ancak duygusallaştığını fark edip kalktı, duş aldı ve kahvaltısını etmek üzere doğruca yemek odasına geçti. Sabahın geri kalanını oturma odasında Beethoven dinleyerek geçirdi. Sonunda Sally'nin mutfaktan gelen tıkırtılarına bir saniye daha katlanamaz oldu. Ardından sahilde yürüyüşe çıktı. Şoförü ve özel koruması Alfredo kısa bir mesafeden onu takip ediyordu. Carter ne zaman Luanda'ya inse ve sosyal parçalanmayı, çöp yığınlarını, yoksulluk ve sefaleti görse yapacağı şeyin haklılığından emin oluyordu. Okyanus kıyısında yürüdü. Ara sıra dönüp arkasına çürüyen şehre baktı. Başlatacağı yangının küllerine nerede doğacaksa bundan iyi olacaktı. Saat 11 sularında eve döndü. Selin evine gitmişti. Carter bir fincan kahve ve bir bardak su içti, sonra çalışma odasına kapandı. Nefes kesici bir liman manzarasına sahipti ama Carter perdeleri sıkı sıkıya kapattı. En çok akşamları seviyordu. Güçlü Afrika güneşinden hassas gözlerini korumalıydı. Bilgisayar başına oturup günlük rutinini yaptı. O elektronik dünyanın derinliklerinde bir yerde görünmez bir saat işliyordu. Falk yapmıştı bunu. 12 Ekim pazar günüydü. Büyük günden sadece 8 gün önceydi. Carter düzenli kontrollerini 11'i çeyrek geçe bitirdi. Bilgisayarı kapatmak üzereydi ki dona kaldı. Ekranın köşesinde bir ikon yanıp sönüyordu. Ritmi iki kısa flaş ve bir uzun flaş şeklindeydi. Falk'ın ona yazdığı kılavuzu eline aldı. İlk önce bir hata olduğunu düşündü fakat kesinlikle doğruydu. Birisi Falk'ın İsveç'teki bilgisayarının birinci güvenlik katmanını delmişti. Carter'ın sadece kartpostallardan gördüğü Üstad adlı o küçük kasabadaki o bilgisayardı. Carter ekrana baka kaldı, gözlerine inanamıyordu. Falk sistemin kırılamayacağına yemin etmişti. Fakat işte birisi yapmıştı bunu. Carter terlemeye başladı. Sakin kalmak için kendini zorladı. Falk'ın bilgisayarındaki güvenlik sisteminin bir sürü katmanı vardı ve programın en iç çekirdeği kilometrelerce uzunluğunda tuzaklar ve kimsenin aşamayacağı güvenlik duvarlarının arkasındaydı. Yine de işte birisi içeri girmeyi başarmıştı. Carter uzun uzun kafa yordu. Falk'ın ölümünü duyar duymaz üstada birisini yollamıştı. Birçok talihsiz olay yaşanmıştı fakat şu ana değin Carter her şeyin kontrol altında olduğundan emindi. Özellikle bu kadar çabuk tepki verdiği için. Her şey hala kontrol altında diye düşündü. Gerçi birisinin Falk'ın bilgisayarındaki birinci güvenlik hattını geçtiğini ve muhtemelen daha da ilerlemeye çalışacağını inkar edemezdi. Bu durumun bir an önce çaresine bakılmalıydı. Carter zihnini zorladı. Kim olabilirdi? Okuduğu raporlara göre ağır dikkat sorunu yaşayan polislerden birinin Falk'ın ölümü ve başka hadiseleri araştırabileceğini düşünemiyordu. Peki ama başka kim olabilirdi? Carter bir cevap bulamadı. Luanda'ya alacakaranlık çökerken bilgisayarının karşısında hareketsiz oturup kalmıştı. Sonunda bilgisayarın başından kalktığında sakin görünüyordu. Ancak bir sorun çıkmıştı ve düzeltilmek zorundaydı. Falk'ı her zamankinden daha çok özledi. Mesajını klavyeyle yazıp elektronik alemden gönderdi. Yaklaşık bir dakika sonra cevabı aldı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 266.